Ayrım 18, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 186. Bayan Pankhurst'un sesi biraz yükselir gibi oldu. Yasaya göre bir kızı ifade eden adam, bebeği üstlenen aileye 20 sterlin ödemekle yükümlü oluyor. Bebeğin gittiği ev denetimden muaf. Bu bebek tüccarları bir keresinde bir bebek almak koşuluyla 20 sterlini ceplerine indirdiler mi, hiçbir müfettiş onları denetleyemiyor. Bebek tüccarları, kızların ifade edilmesi. Bu terimleri Charlotte ilk kez işitiyordu fakat anlamları yeterince açıktı işte. Tabii bebekler tüyler ürperten bir hızla ölüyor. Böylece bebek tüccarları yeni bir kurban almaya hak kazanıyorlar. Kadınlar yıllardan beri yoksullar yasasını değiştirmeye çalışıyorlar. Tüm yasa dışı çocukları koruyup zengin zamparaların babalık sorumluluğundan kaçmasına engel olmak istiyorlar. Yıllardır yılmadan uğraşlar ama hiçbir şey değişmedi. Bayan Pankhurst'un sesi ağlayacak gibi olmuştu. Çünkü bu konu kadınlardan başka kimsenin umurunda değil. Salonda yeniden bir alkış tufanı koptu. Charlotte'un yanında oturan kadın, duydun mu, duydun mu diye haykırıyordu. Charlotte kadına dönüp koluna yapıştı. Doğru mu bu diye sordu, doğru mu? Ama bayan Pankhurst yeniden başladı. Bu kuruldayken tanık olduğum korkunç olayları bir bir anlatacak gücüm ve zamanım olsun isterdim. Yardım şubemizde büyük bir çaresizlik içinde ailelerini bir arada tutmaya çalışan dul kadınlarla karşılaştım. Yasa bu kadınlara son derece yetersiz bir yardım sağlıyordu. Üstelik kadının kendisi ve bir çocuğu için bu yardım yalnızca düşkünler evine yerleşmekti. Kadının o sırada süt emzirdiği bir bebeği bile olsa her işi yapabilecek güçteymiş gibi kabul edilmekteydi. Bir de derler ki kadınlar evde oturup çocuklarına baksınlar. Oy hakkımızı alınca mutlaka kadınların evlerinde oturup çocuklarına bakmalarını sağlayacağız dediğim zaman erkek meslektaşlarım şaşıp kalıyorlar. 1899 yılında Manchester Nüfus Kayıt Dairesi'ne atanmıştım. Düşkünler evindeki deneyimlerime karşın kadınlara ve çocuklara nelerin reva görüldüğüne her tanık oluşumda donup kalıyordum. 13 yaşında kızlar odama gelip yasa dışı doğan bebeklerini kaydettiriyorlardı. Çoğu için yapılacak hiçbir şey yoktu. Reşit olma yaşı 16'dır fakat erkekler ifade ettikleri kızı 16 yaşından büyük sandıklarını kolayca iddia edebiliyorlar. Görev dönemim sırasında yasa dışı bir çocuğun çok genç olan annesi bebeğini soğukta bırakarak ölümüne neden olmuş. Kızı cinayet suçuyla yargılayıp ölüme mahkum ettiler. Oysa adalet açısından bu bebeğin gerçek katili olan adam hiçbir ceza görmedi. O günler kendi kendime ne yapmam gerektiğini sorar dururdum. İşçi Partisi'ne kaydoldum. Bu partinin kadınlara oy hakkı verilmesi için politikacıların dikkatini çekebileceğini sanmıştım. Bir şey olmadı. Bu geçen yıllar boyunca kızlarım da büyümekteydi. Bir gün Christabel'in söylediği sözler beni fena halde şaşırttı. ''Oy hakkı alacağız diye nicedir uğraşıyorsunuz?'' dedi kızım. ''Ben kendi hesabıma bu hakkı mutlaka alacağım.'' O günden beri benim de iki ana düsturum olmuştur. Biri kadınlara oy hakkı, diğeri ne yapıp yapıp bu hakkı alacağım.
Salondan bir ses yükseldi. Ben de. Bunun üzerine yine bir alkış ve çığlık patlaması oldu. Charlotte'un başı dönmeye başlamıştı. Sanki masaldaki Alice gibi aynanın içinden yürüyüp geçmiş, kendini bambaşka bir dünyada buluvermişti. Gazetelerde kadın hakları savunucuları üzerine yazılanları okuduğunda yoksullar yasasından, 13 yaşındaki annelerden... Olası mıydı bu gerçekten? Ya da düşkün evlerinde bronşite yakalanan küçük kızlardan hiç söz edilmemişti. Eğer anne gibi cici bir kızın bir erkek tarafından ifade edildikten sonra nasıl Londra kaldırımlarına düştüğünü görmeseydi bu anlatılanlara kesinlikle inanmazdı. Ortada böyle şeyler dönerken birkaç cam kırılmış ne fark ederdi ki? militanlık meşalesini tutuşturana dek az beklemedik, başka her yolu denedik. Onca yıl çektiğimiz acılar, özveriler ve sonuçsuz çabalarımız bize, hükümetin hak ve adalete boyun eğmektense zorbalık karşısında teslim olabileceğini öğretti. Artık İngiltere'de yaşama elimizden geldiğince güvenliksiz bir duruma getirmek zorundaydık. İngiliz yasalarını iflas ettirip mahkemelerini maskara edecektik. Hükümeti dünya kamuoyunda gözden düşürecektik. İngiltere'de sporu engelleyecek, ticareti baltalayacak, değerli mülkü tahrip edecek, soylu sınıfı korku içinde bırakacak, kiliseleri rezil edip bütün kurulu düzeni alt üst edecektik. İngiliz halkını hoşgörü sınırına dek sürdürecektik bu gerilla savaşını. Halk hükümetin karşısına çıkıp yeter artık, bu eylemleri durdurmak için ne gerekiyorsa yapın, kadınlara temsil hakkı verin dediği an söndüreceğiz meşalemizi. Amerikalı büyük devlet adamı Patrick Henry, Amerikan bağımsızlık savaşına yol açan nedenleri şöyle özetlemiştir. Onca zaman uyardık, sızlandık, yakardık, kralın ayaklarına kapandık ama hiçbir işe yaramadı. O halde savaşmamız gerekiyor. Tekrar ediyorum baylar, savaşmamız gerekiyor. Patrick Henry insanların siyasal özgürlüğünü sağlamak için adam öldürmeyi savunuyordu. Kadın militanlar bu yola başvurmadılar, hiçbir zaman da başvurmayacaklardır. Çünkü militanlık eylemlerimizin özünde insan yaşamına duyulan büyük bir saygı vardır. İşte bu ruhla kadınlarımız geçen yıl savaşlarına başladılar. 31 Ocak günü çok sayıda sebzelik asit dökülerek tahrip edildi. 7 ve 8 Şubat günleri çeşitli yerlerde telefon ve telgraf telleri kesildi. Bunun sonucu Londra ve Glasgow'da haberleşme saatlerce sağlanamadı. Birkaç gün sonra Londra'nın en gözde kulüplerinin camları kırıldı. Kiev'da bulunan orkide evleri yıkıldı, çiçekler soğukta kalıp yok oldular. Londra Kulesi'nin mücevher odası istila edilip vitrinleri kırıldı. 18 Şubat günü Lloyd George'un Walton-on-Hill'de yaptırdığı yazlık ev sabahın erken saatlerinde işçiler gelmeden önce yerleştirilen bir bombayla kısmen tahrip edildi. Bu eylemler sırasında sayıları bini aşkın kadın hapishanelere girdi. Mahkumiyetlerini tamamladıklarında sağlıklarından yitirmiş, bedence güçsüz düşmüş fakat savaşın ruhlarından en küçük bir şey kaybetmemişlerdi. Kadınların özgürlüğü olsaydı bu kadınlardan bir tanesi bile yasalara karşı gelmezdi. Tümü de insanlığın iyiliği için özveri gerektiğine yürekten inanıyorlar. Uygarlığımıza leke düşüren rezilliklerin ancak kadınlara oy hakkı verilmesiyle son bulacağına inanıyorlar. Eylemlerimize son vermenin bir tek yolu vardır. O da bizi ülke dışına atmak değildir.
Değildir diye bağırdı dinleyicilerden biri. Biz hapishaneye tıkmak da değildir. Değildir. Bu kez bütün salon haykırmıştı.
Tek yol bize hakkımız olanı vermektir.
Evet diye doğruladı bütün salon. Charlotte kendisinin de herkesle birlikte bağırdığını fark etti. Platformdaki çelimsiz kadın herkese son derece haklı bir öfke yayıyordu. Gözleri parlamış, yumrukları sıkılı olarak çenesini kaldırdı. Sesi duygusal iniş çıkışlarına göre yükselip alçalmaktaydı.
Hapishanede bulunan kız kardeşlerimizle aynı acıyı duymaktayız. Onlarla birlikte acı çekiyor, dertlerini içimizde duyuyoruz. Ama sonunda zaferimizi de aynı ruhla paylaşacağız. Bu ruh bugüne dek uyumuş olan birçok kadının kulağına uyan diye haykıracak, onları da eyleme katacaktır. Bugüne dek ağzını açmamış kadınları davamızı anlatmaları için cepheye sürecektir. Ne denli uzakta olursa olsun ezilen, acı çeken herkes bu ateşi görecek ve yepyeni bir umutla canlanacaktır. Bugün kadınları coşturan bu ruh ve ateş söndürülemez. Bütün bu yurganlardan, zalimlerden, bütün baskılardan güçlüdür. Ölümün kendisinden bile güçlüdür. O gün boyu korkunç bir kuşku Lydia'nın içini kemirmişti. Öğle yemeğinden sonra biraz uzanmak için odasına çıkmıştı. Felix'ten başka bir şey düşünecek durumda değildi. Hala onun çekimi altındaydı. Bunu inkar etmenin anlamı yoktu. Fakat artık eskisi gibi de eli kolu bağlı bir kız değildi. Kendi gücü vardı. Bu kez kontrolünü kaybetmemeye, kendine kurduğu yaşam düzenini Felix'e bozdurmamaya kararlıydı. Ona soramadı, çeşitli soruları düşündü. Londra'da ne yapıyordu? Geçimini nasıl sağlıyordu? Adresini nereden bulmuştu? Pritchard'a sahte bir ad vermişti. Belli ki içeri alınmayacağından korkmuştu. Lydia neden Konstantin Dimitrich Levin adının tanıdık geldiğini anladı. Anna Karenina'daki kahramanlardan birinin adıydı. Felix'le ilk karşılaştığı gün satın aldığı kitap. Bu adın iki anlamı vardı aslında. Felix çok kurnazca düşünmüş, Lydia'nın içinde bir yığın anının ateşini körüklemişti. Çocuklukta tadılan bir şeyin yeniden canlanması gibi. Kitap hakkında tartışmaya girmişlerdi. Son derece gerçekçi demişti Lydia. Çünkü saygın bir kadının içindeki ihtirasın salıverilmesiyle neler olduğunu biliyordu. Anna Lydia'nın kendisiydi. Ama kitap Anna hakkında değil demişti Felix. Kitap Levin üzerine kurulmuş. Onun nasıl yaşaman gerek sorusuna yanıt bulmaya çalışıyordu. Tolstoy'un yanıtı insan neyin doğru olduğunu kalbinde bilir biçimindeydi. Felix'e göre işte böyle boş kafalı, tarih, iktisat ve psikoloji bilgilerinden yoksun ahlak kuramları Rus egemen sınıfını yozlaştırıp yetersiz kalmasına yol açıyordu. Mantar turşusu yiyip Lydia'nın ilk kez vodka içtiği geceydi. Üzerindeki turkuaz giysi gri gözlerini iyice mavileştirmişti. Felix ayak parmaklarını öpmüş, sonra... Doğrusu o geceyi anımsatması büyük kurnazlıktı. Acaba epeydir Londra'da mıydı yoksa yalnızca Alex'i görmek için mi gelmişti? Herhalde Rusya'da mahkum edilmiş bir denizcinin kurtarılması için bir amirale Londra'da yanaşmasının bir nedeni olmalıydı. İşte o an ilk kez Felix'in doğru söylememiş olabileceği kuşkusu geldi aklına. Ne de olsa hala anarşisti. 1895 yılındayken kesinlikle şiddete karşıydı ama değişmiş olabilirdi pekala. Eğer Stefan bir anarşiste Alex'in yerini söylediğimi bilecek olsa... Çay saati boyunca bunu düşünüp kaygılanmıştı. Hizmetçisi saçını yaparken de aklı bu konuda takılı kalmış, sonuçta saçı bir şeye benzememişti. Akşam yemeği boyunca da endişesi sürmüştü. Birlikte oldukları Court Markizi Bay Chamberlain ve sürekli olarak Charlotte'un sağlığını dert eden Freddy adındaki genç adam yanında Lydia son derece durgun kalmıştı. Felix'in elindeki kesiyi anımsadı. Elini sıkınca nasıl da feryat etmişti. Lydia yaraya şöyle bir bakabilmişti. Ama gördüğü kadarıyla adam akıllı derindi, dikiş bile gerekmişti. Ama yine de o gece eve döndükten sonra yatak odasında saçını fırladığı ana dek Felix'le parkta saldıran deli adam arasında bir bağlantı kurmamıştı. Bunu düşünmek bile Lydia'nın aklını başından almaya yetmişti. Elindeki altın kaplamalı saç fırçasını tuvalet masasının üzerine düşürmüş, bir parfüm şişesini kırmıştı. Ya Felix Londra'ya Alex'i öldürmeye gelmişse? Ya o gece parkta onlara saldıran adam Felix olup amacı soygun değil de Alex'i öldürmek idiyse? Eli tabancalı adam Felix'in yapısında mıydı? Evet, aşağı yukarı. Stephen da kılıcıyla onu yaralamıştı. Sonra da Alex korktuğu için evden taşınmıştı. Ama belki de bunun soygun falan olmayıp suikast girişimi olduğunu biliyordu. Ve Felix onun nerede bulunabileceğini bilmediğinden gelip Lydia'ya sormuştu. Lydia aynadaki görüntüsüne baktı. Gördüğü kadının gri gözleri, sarı kaşları ve saçları, güzel bir yüzü ve bir kuş kadar da beyni vardı. Doğru olabilir miydi? Felix onu böyle kandırmış olabilir miydi? Olanaklıydı. Çünkü Lydia'nın ona ihanet ettiğini sanarak 19 yıl yaşamıştı. Tuvalet masasının üzerindeki kırık şişe parçalarını bir mendil içine toplayıp dökülen parfümü sildi. Ne yapacağını bilemiyordu. Stefan'ı uyarmalıydı ama nasıl? Ha, aklımdayken bugün bir anarşist uğradı, bana Alex'in nerede olduğunu sordu. Eski aşığım olduğu için ben de söyleyiverdim.
Mutlaka bir şeyler uydurması gerekiyordu. Bir süre düşündü. Bir zamanlar hiç yüzünü kızarmadan yalan söylemede oldukça ustaydı. Ama bu yeteneğini kullanmayalı çok oluyordu. Sonunda Felix'in kendisine ve Pritchard'a söylemiş olduğu yalanlardan bir karma yapıp işin içinden çıkmaya karar verdi. İpek geceliği üzerine kaşmir sabahlığını geçirip Stephen'ın yatak odasına gitti. Kocası pijamaları ve sabahlığıyla pencerenin önünde oturmaktaydı. Bir elinde bir puro, diğerinde bir kadeh konyak, ay ışığıyla aydınlanan parkı seyrediyordu. Lydia'nın odasına geldiğini görünce şaşırdı. Genellikle karısının yatak odasına o giderdi. Ayağa kalkıp sıcak bir gülücükle karısını kucakladı. Lydia ziyaretinin yanlış anlaşıldığını hemen fark etti. Kocası sevişmek için geldiğini sanmıştı.
''Seninle konuşmak istiyorum.'' dedi kocasına.
Walden kollarını çözdü. Yüzünden düş kırıklığı okunuyordu. ''Gecenin bu saatinde mi?''
''Galiba müthiş bir budalalık yaptım.''
''Anlatsana.'' Sönük şöminenin başına oturdular. ''Keşke sevişmek için gelmiş olsaydım.'' diye geçirdi içinden Lydia.
''Bu sabah bir adam uğradı.'' dedi. ''Petersburg'dan tanıyormuş beni. Adı da yabancı gelmemişti. Bir yerden tanır gibi oldum. Bilirsin, bazen olur.''
''Adı neymiş?''
''Levin.''
''Devam et.''
''Prens Orlov'u görmek istiyordu.''
Stefan'ın kulakları dikildi. ''Neden?''
''Haksız yere hapiste bulunan bir denizciyle ilgili. Bu Levin adamın serbest bırakılması için şahsen başvurmak istiyordu.''
''Sen ne dedin?''
''Savoy Oteli'nde kalıyor.'' dedim.
''Lanet olsun.'' diye sövdü Stephen ama hemen özür diledi. ''Bağışla.''
''Sonradan bu Levin'in niyeti belki de kötüdür diye düşündüm. Bir elinde kesik yarası vardı. Senin parkta o deli adamın elini kestiğini anımsadım. Sonra da işte böyle yavaş yavaş kuşkum arttı. Çok kötü bir şey yaptım değil mi?''
''Senin suçun değil. Doğrusunu istersen suç benim. Parktaki olay hakkında gerçeği söylemeliydim ama sizi korkutmak istemedim. Hata etmişim.''
Lydia zavallı Alex dedi. ''Birinin onu öldürmek istediğini bilmek ne korkunç, ne tatlı bir insandır.''
''Bu Levin nasıl bir adam?''
Bu soru Lydia'yı şaşırttı. Bir an için Levin'i tanınmamış bir katil olarak düşünmüştü. Şimdi ise Felix'in tanımını vermek zorundaydı. ''Uzun boylu, zayıf, siyah saçlı, benim yaşlarımda. Rus olduğu kesin, güzel bir yüzü var ama biraz çizgili.''
Lydia gerisini getiremedi. ''Ve onun için yanıp tutuşuyorum.'' Stephen ayağa kalktı. ''Gidip Pritchard'ı kaldırayım, beni otele o götürür.''
''Lydia dur gitme, beni yatağına al, sıcaklığına, sevgine gereksinmem var.'' demek istiyordu. ''Çok üzgünüm.'' dedi yalnızca.
''Belki de böylesi daha iyi oldu.'' dedi Stephen.
Lydia şaşırmıştı. ''Neden?''
''Çünkü Alex öldürmek için Savoy Oteli'ne gelince onu kıskıvrak yakalayacağım.''
Lydia o anda bu işin sonunda ne olacağını anladı. Sevdiği iki adamdan biri mutlaka diğerini öldürmüş olacaktı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 195.